Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman.
Hocam geçen haftalarda bu insanın manevi kemalatına engel olan engelleri, maniaları konuşuyorduk. Evet. En son hocam bir aile meselesinde kalmıştık. Hani insan bazen en sevdiği yakınları tarafından bazen mania, engel oluyorlar size.
Evet.
Onları aşmak da çok zor oluyor. Sufilerin şu bir şeysi vardı. Yani artık hiçbir yere varamıyor, anlaşamıyorsanız oturup ya bu iş böyle yürümüyor demek dahi caiz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimede hocam şey yapıyor. Ey peygamber hanımları, eğer dünya hayatını istiyorsanız gelin size mehirlerinizi vereyim, serbest bırakayım diyor. Şuradan evet. Geldim hocam. Son zamanlarda bir aile içi şiddet var ya, hani bizde böyle karşı tarafa sahip olma, onun icabında yok etme bir algısı var Türk milletinde.
Evet.
Bence sufilerin sesi çok güzel bu manada. Yani yürümüyorsa hani tamamen %100 zıt.
Evet.
Bütün hevesler, arzular, hayata mana vermeler. O zaman yapılacak bir şey yok artık.
Ünlü bir sufinin Semnun Muhibbin bir sözüydü değil mi hocam? Şey diyordu. Sufi ne maliktir ne memluk.
Eyvallah.
Yani ne bir şeye sahiptir ne de bir şey ona sahip olabilir.
Özgür insandır.
Dolayısıyla başka insanlara da bu eşi ve çocuğu da hani bazen biyografide de yazıyor ya işte 3 çocuk sahibi. Ya sahibi de olamaz. Babası ya da annesi olabilir.
Eyvallah.
Yani onların emanet olduğunu bilmesi. Dolayısıyla hayatın gidişatına bağlı olarak da onlara tahakküm etmemeli yani. Gerekirse burada yolların ayrılması da dahil olmak üzere yani. Bunun şeyce hakkaniyete uygun şekilde yapılması lazım.
Demek ki hocam o yanlış anlayış dilimize dahi geçmiş 3 çocuk sahibi.
Evet.
Yani sahibi değiliz. Eşimizin de sahibimizin sahibi Allah.
Evet.
Derler ya hocam yani evet, sahibimiz evet. Allah ama bizim vazifemiz insanca geçinmek, güzelce geçinmek. Hocam tabii şu var bir de şunu söyleyelim yani kemalata ermenin bir başka yolu, iki yolu var hocam. Bir tanesi başlangıçta sağlam evlilik yapmak. Yani ideallerin aynı olması gerekiyor. Bana zaman evet. Zaman sorular geliyor kimle evlenelim. En başta söylediğim şey şu, idealleriniz aynı mı? Yani biriniz ahiret, biriniz dünya istiyor.
Evet.
Biriniz eğlenmek, biriniz efendim ciddi işler yapmak istiyor. Olmaz, yürümez yani.
Evet, yani orada bunlar çok önemli etken olduğu gibi bazen beslenme kültürü bile hocam insanları çok farklılaştırabiliyor. Yani insanlar eğer çeşitliliğe, farklılığa bir tahammülleri yoksa bunları da hesaba katmaları lazım yani. Kültür farklı ise ve bu kültürel farklılığı da içselleştiremeyecekse bunu da hesaba katması lazım. Bunları başta hesaba katmalı ki hani sonradan cıngar çıkmasın.
Hocam yalnız bir şey daha var. O da şu var. Bu Ebu Hasan Harikani Hazretleri'nin çok güzel bir kıssası var Mesnevi'de. Biliyorsunuz Harikani Hazretleri çok büyük bir zat. Bir müridi ziyarete geliyor uzaklardan. Evini buluyor sonra çalıyor kapıyı. Üstten Hacı Ali'ne diyor ki evladım hayrola niye geldin? Nedir derdin?
Evet.
Şeyhimi görmeye geldim. Nereden geldin? İran'dan. Ya diyor o kadar yüzlerce kilometre yürüyor. Sen deli misin diyor. Bizim diyor avare adamı diyor görmek için gelmişsin.
Avare işsiz güçsüz boşsuz adam
diyor. Sabah diyor çıkar dağlara gezer akşam diyor böyle falan filan. Mürit çok kızıyor. Hacı de sen ne diyorsun diyor. Ondan sonra falan. Hatta şeyhimin diyor adam olmasan sana ben ne diyeceğim bilirdim diyor. Bir de böyle ters yapıyor. İyisi mi sen bana yine diyor gittiği yeri söyle de yani gideyim bulayım. Gündüz gözüyle göreyim. Şu dağa doğru gittim. Git yolda görürsün diyor falan.
Evet.
Hakikaten. Biraz sonra yola çıkıyor mürit. Yolun ortasında Harikani Hazretleri bir aslana odunları efendim bağlamış sırtına katar etmiş. Bir aslana binmiş. Ondan sonra çok tabi taaccüp ediyor. Ya mürit şeyhim diyor mürit. Anladım ki büyük insansın da diyor. Evdeki anne. Hanım ne olacak hani? Sizin büyüğünüz anlamamış. Veya onu nasıl terbiye edemediniz? Aslanlara söz geçiriyorsunuz da.
Evet.
Evdeki hanıma ne deyince. Veya gönlünden geçirmişler. Söylememiş de. Hemen daha Ebu Hasan Harikani Hazretleri diyor ki evladım diyor. Biz evdeki aslanı sabretmesek bu aslanlar bize sabretmez. Şimdi evet. O da bir kemalat yolu ama bu çok zor. Bunu herkes evet. Güç yetiremez. Yani bu tür bir sabır kolay iş evet. Değil hocam.
Yani Allah insanı sevdikleriyle sınamasın. Hakikaten zor bir sınav yani ama biz de sevdiklerimiz için bir sınav oluyoruz. Yani sonuçta insan neyi çok severse sınav konusu haline
eyvallah.
Geliyor yani.
Eyvallah.
Bir ara bir anlamda şey Allah diyor seçmeyen al kendi sınav sorularını yani. Sevince evet. Sınav konusu oluyor yani.
Eyvallah. Şimdi muhterem hocam diğer bir seyri sülükte manevi olgunlaşma erme hususunda bizim İbn Hacibe diyor ki üçüncü bir engel insanın kendisini kamil zannetmesi, olgun zannetmesi. Ya zaten ben olmuşum, ermişim, benim kimseye ihtiyacım yok ki. Hocam sanki bu çağda biliyorsunuz biraz narsizm de çok çoğaldı.
Evet evet, yani narsizm tabii insanlar kendilerini dev aynasında görüyor yani. Bir tane şey vardı, fotoğraf vardı, narsizmi çok güzel anlatıyor. Bir tane küçük ev kedisi aynaya bakıyor, aynada kendini bir kaplan olarak görüyor.
Allah hocam.
Şimdi böyle bir de tabii narsistlerde bu böyle ama yani insanlarda genellikle savunma mekanizmaları çok fazla. Psikolojide böyle çok geniş bir alanı kaplar savunma mekanizmaları. Savunma mekanizmaları gerçeği olduğu gibi görmemektir yani. Buradakilerden bir tanesi insan aynı zamanda kendi eksiklerini ve yanlışlarını görmezlikten gelmesi de buna yani yatsıma var, bastırma var, bir sürü şey var. Savunma mekanizması var. İnsanın kendini olduğu gibi görmesine mani olan yani. Ve orada da olduğu gibi görmüyor ama aynı zamanda ben oldum erdim modunda oluyor.
Eyvallah.
Yani.
Hocam benim kalbim temiz falan derler ya bu.
Evet.
Yani esasında ben olgun bir adamım. Kalbimde kötü fikirler, kötü düşünceler yok. Herkesin iyiliğini isterim gibi hani kerameti kendinden menkul.
Evet.
Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala bize nefis tezkiyesi istiyor.
Evet.
Her an hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki günü eşit olan kayıptadır diyor. Yani oldum erdim olsanız erseniz bile onun bir ötesi var.
Evet.
İyiliğin ve güzelliğin sınırı yok. İnsan her an kendisiyle yarış halinde olmalı. Her geçen gün kendisini geliştirmeli ve eksik olduğumuzu, nefis sahibi olduğumuzu, nefsin bir türlü adam olmadığını bilmek lazım.
Kesinlikle. Bir de kalbin temiz diyen bir kendine bir bakmalı. Yani nasıl olur bir insanın kalbinde gelgitler vardır. Yani sonuçta kalbimizin bir tarafında Firavun ve Nemrut vari karakter vardır. Öbür tarafta ilahi nefes olan ruhun Rabbani bir yansıması var. Yani şimdi bunlar birbirinden eğer bunu görmezlikten geliyorsa bu şeye benziyor. Mesela terapide hastalar kabaca ikiye ayrılıyor. Bir nevrotikler, iki psikotikler. Fark şu, nevrotikler hafif, psikotikler ağır vaka. Aralarındaki fark şu, en temel fark, nevrotikler hasta olduğunu kabul ediyor, psikotikler etmiyor. Yani sen kalbim temiz diyerek zaten aslında
hasta olduğunu
aslında ilan etmiş oluyorsun. Niye? Ya bir insan şunu kabul etmeli, ya zaman zaman benim de içimden kötülük yapmak geliyor. Benim de içimden bazen yani haksız yere diyelim ki asimetrik güç kullanarak birine şiddet uygulamak geliyor. Yani sonuçta insanın dediğimiz budur. Yani içindeki şeytana rağmen iyi olma çabasıdır yani. Yoksa benim kalbim tertemiz, hiç oradan bir kötülük sinyali gelmiyor falan yani.
Geçen hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Geçen bir akrabam, eşi psikolojik rahatsız, doktora götürüyor. Doktorun tedavi ediyor, ilaç falan veriyor. Ya diyor, doktor bey diyor, bende de sıkıntı olabilir. Hani ben de ona eşlik ediyorum devamlı falan. Hani bana da baksana deyince yok sen de bunun dediğine göre sende hiç sıkıntı yoktur diyor. Çünkü genelde hakikaten eşi de öyle. Ben sağlamam kardeşim, beni niye psikoloğa götürüyorsun ki? Benim hiçbir şeyim yok diyor.
Evet.
Şimdi genelde hasta olanlar ya benim hiçbir şeyim yok ki. Psikiyatri için söylüyorum bunu.
Evet.
Diğerler için değil tabii ki. Kendilerini akıllı, herkes hatta ilaçları kullanmazlar biliyorsun bu tür tipler. İlacı verirseniz atar çöpe, zorla yani eşi, ailesi, anası, babası kullandırırsa kullanır. Yoksa bu tür psikiyatrik hastaların çoğu ya benim hiçbir şeyim yok ki. Benden akıllısı da yok der. Ama onun yanındaki insan akıllı ve akıl sağlığı yerinde olduğu için ya acaba ben de sıkıntı olabilirim zaman zaman ben kendimi de kontrol ettirsem. Bak sağlam olduğu halde kendini kontrol ettiriyor. Dediğiniz gibi bu tür insanlar, narsist insanlar hiç kendilerine şüphe etmiyorlar hocam. Çok ilginç.
Evet. Geçenlerde psikoterapist Doktor Didem Küt'le bir beyin fırtınası yapıyoruz. Gelen vakalar ve gelecek kuşaklar falan. Şimdi diyor en çok muhatap olduğum vakalar diyor narsizm merkezli. Ama diyor benim gördüğüm şu diyor. Bunlar kimin çocukları? Bizim kuşağın çocukları. Peki bunları bu narsistlerin o ayrı. Şimdi bu narsist çocukların diyor yetiştirdiği kuşağı düşünebiliyor musun diyor, tamam mı?
Yani
diyor onlar diyor bunlara rahmet bile okutacak. Çünkü diyor onların yetiştirdiği kuşak diyor muhtemelen diyor psikopat, sosyopat olacak. Hani bu Hollywood filmlerinde olur ya öldürmeyi, çalmayı, her türlü şeyi kendine meşru gören tipler yani. zerre miktar bir şeyi olmayan, böyle insanlıktan nasibi olmayan tipler. Yani narsizm ona göre daha insancıl, yani düşünebiliyor musunuz
nispeten hocam? Nispeten insan. Kendini beğeniyor ama çok zarar vermiyor belki fiziki.
Belki evet yani, ama öbürü öyle değil. Yani öbürü için yani bir bilgisayar oyununda insanı öldürmek ile gerçekte bir insanı öldürmek arasında bir fark yok o tipler için yani.
Hocam şöyle bir şey duydum, belki sizin kulağınıza gelmiştir. Şimdi yeni oyunlar türemiş. Size vazife veriyor kompütür. Git evet. Adam öldür, git şu kadını arabadan in öldür veya git banka soy. Yani hocam suçları ve günahları o kadar normalleştiriyor ki hocam, biliyorsun insanın beyninde evet. Aynen nöronları var. Siz bir şey bilgisayarla oynadığınız zaman tamam, yani gerçekte adam öldürmemiş oluyorsunuz ama şuur altını fazla algılamıyor.
Tabii şey oluyor yani, önemsizleşmeye başlıyor
evet,
yani.
Bir zaman sonra trafikte birini kavga ediyorsunuz. Evet. Sanki adamı çekip vurmak size çok tabii, hani miş gibi geliyor.
Şeyde psikolojide hocam yaratıcı imgelem deniyor. Aslında şey, tasavvuftaki tefekkür, tefekkür ve murakabede olduğu gibi, diyelim ki tefekkür mevt ya da rabıta ya da diyelim ki işte yıldızları, Allah'ın verdiği nimetleri tefekkürde olduğu gibi derinlemesi içine giriyorsunuz zihin ve gönül dünyanla birlikte. Ya yaratıcı imgelem dedikleri şu: bir şeyi kendi iç dünyanda yaşıyorsun,
hayal
yaşamış
ediyorsun.
Gibi davranıyorsun yani, yaşamış gibi davranıyorsun.
İşte oyunda size onu yaşatıyor değil mi hocam?
Aynen. Evet.
Yani siz oyunda bir şakada adam öldürüyorsunuz belki
evet.
Ama o sizin beyninizde bir yer yapıyor.
Yer yapıyor.
Belki adam öldürmek yani çok ileri bir şey olur ama mesela hırsızlık. Sonra mesela bir çocuk bir yerden, bir marketten bir kitap çalmayı çok rahat. Hani
tabii.
Aklına gelmez ki normalde. Hani aklına da gelmeye başlıyor tabii. Bu sefer.
Bunun teknolojik yollara yapıyor hocam. Diyelim ki şifrelerini eline geçirerek birisinin ona şey, şantaj uyguluyor. Sırlarını alarak ona diyelim ki para ya da kendisine işte puan ya da oyunlarda strateji, tüyo vesaire vermesi gibi. Yani bunların bin bir türlü yolları oluyor. Orada mesela hocam en iyi sporcuların şey olduğu söyleniyor. Yaratıcı imgelemi çok ileri düzeyde kullandığını. Mesela kendini oyunda hayal ediyor oyuncu. Diyelim ki bir santrafor, tamam mı? İşte topun kendisine orta sahada geldiğini, oyuncuları çalımladığını ve kaleciyi belirli bir şekilde karşısına alıp diyelim ki tam 90'dan kaleye yolladığını. Yani o hareketleri, o duygu durumunu, o hali tasavvur ediyor. Şampiyonların büyük bir çoğunda, iddialı sporcuların büyük bir çoğunluğu böyle bir yaratıcı imgelem şeyi yaşıyor. Yani bizim tasavvuftaki bu şeyi, tefekkür ve murakabeyi bağlamından çıkartıp her konuya diyelim ki bunu uyguluyor. Şimdi düşünün, şey yapıyorsunuz hocam, bir yerde kitlelere konuşma yapacaksınız. Girip mesela prova yapıyorsunuz. Bir prova başka, ama bir de doğrudan diyelim ki o insanları hayal ederek onlar karşınızda, onları zihninizde canlandırıyorsunuz. Şeyde olduğu gibi mesela tefekkür mevti, öyle değil mi hocam?
Öyle. Yani, öldüğünü düşünüyorsunuz. Işte, melekler geliyor falan.
Ölüm meleği gelmiş, etrafınızdaki insanlar ağlaşıyor, işte kan damarlarınızdan çekiliyor, can çıkıyor falan. Bütün ayrıntıları şey diyor.
Hocam sufiler çok güzel şeyler bulmuşlar ama bugün modern psikoloji dahi bunlara yeni yeni ulaşıyor. Belki pek çoğuna ulaşamadı hala değil mi hocam?
Tabii.
Yani hocam, sufilerin bunu imgeleyerek,
evet.
tefekkür ederek yaşadıkları var.
Herkes buna hamaset diyebilir de ben hemen bir şey söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Mesela sevgi dediğimiz olayın insan yaşamında ne kadar etkisi vardır? Olağanüstü. Haddi hesabı yok. Bunu herkes kabul eder. Yani bilim insanı olsun, sanatçı olsun, filozof olsun, materyalist olsun, ateist olsun, fark etmiyor. Herkes bunu kabul ediyor.
Sevgi deyince akarsuda duruyor hocam, biliyorsunuz.
Öyle. Evet. Hatta coşuyor ya da.
Coşuyor. Evet.
Şimdi peki sevgi üzerine diyelim ki psikolojinin birikimi nedir dediğinizde elde var neredeyse sıfır. Mesela bu işin Türkiye'deki duayenlerinden birisi, Amerika'da doktorasını vesaire yaptı, Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu mesela söylüyor. Yani bu diğer psikoloji kitaplarını da bulabilirsiniz rahatlıkla. Sevgi üzerine psikoloji daha böyle emekleme aşamasında. Şimdi dolayısıyla psikolojinin sizin bütün duygu dünyanıza, bütün iç aleminize
hitap etmesi mümkün değil.
Mümkün. Tabii. Ha şu, psikolojinin çok başarılı olduğu şeyler de var. Diyelim ki koşullanmalarla ilgili konularda olağanüstü başarılı psikoloji.
Hocam duyuların işleyişiyle ilgili. Koşullanmalar sanki şöyle hocam, yani insanın mekanik tarafını çözmede başarılı.
Evet.
Ama işin içine ruh girdiği zaman
o zaman değil.
Orada hocam.
Orada azalıyor oran ve yukarıya doğru artık hiç bilgi haline geliyor yani. Koşullanma nedir? Diyelim ki işte
Pavlov'un hocam var ya işte.
Pavlov'un köpeği. Evet evet. Yani diyelim ki çocuk mezarlığın kenarından geçerken korkutulmuştur. Bu durumda korkar. Mezar vari bir şey her gördüğünde korkar. Ya da Albert Deneyi vardı Watson'ın. O da psikolojinin önemli isimlerinden birisidir. Amerika'da Pavlov Rusya'daydı. Hı-hı. Watson mesela şey yapmıştı. Küçük Albert diye bir bebek var. Fare, evcil fare yaklaştırıyor, onunla korkutuyor. Eş zamanlı olarak gürültü çıkartıyor fare ona yaklaşırken ya da o dokunduğu an. Bu durumda tüylü her şeyden çocuk korkmaya başlıyor.
Şartlandırıyor çocuğu çünkü.
Şartlandırıyor. Hmm. Bu tüylü illa hayvanda olması gerekmiyor. Diyelim ki bir tane yastık şeyli böyle tüylü müylü bir yastık. Evet. Çocuk onu da gördüğü zaman korkuyor, irkiliyor yani.
Ama hocam tabii ruh çok güçlü. Yani ruh daha sağlam olursa bunları aşabiliyor esasında. Yani şu meşhur Almanların Nazisinden çıkan şey vardı, meşhur psikolog. İsmi aklıma gelmedi. Mana ve şeyle alakalı çok şey yapıyor. İnsan hayattan mana olduğu
Viktor Frank.
Evet, Frank.
Evet.
İnsan hayattan mana olduğu zaman düşün hocam aynı Nazi kampında herkes aynı işkenceyi görüyor. Bir kısmı hemen ölüp teslim gidiyor. Oluyor. Ama ideali olan manaya inanmış bir adam sonra o zorluğu da esasında aşabiliyor. Hocam şuradan gelmiştik buraya. İnsanın kendini eksik görmesi hocam çok güzel bir şey. Yani eğitime, bilime açık olması, yeni değişimlere açık. Ya ben artık bittim, kemale erdim. Hocam meslekte böyle değil mi? Mesela bir doktor düşünün.
Evet.
Tıp fakültesini bitirmiş, artık bu iş bitti diyor. 30 sene önceki ilaçlarla adam terapi eden bir doktor düşünün. Ya benim bu ilim devamı gelişiyor kardeşim. Kendimi geliştireyim, modern teknoloji takip edeyim diyen İnsanlar da var yani.
Tabii. Mesela şu anda diyelim ki bir piyasadaki hocam bilgisayarcıların büyük çoğunluğu eski kuşak DOS programların zamanında, DOS 6 programları zamanında şeydi mezun olmuştu. Ama şimdi gelinen programlar apayrı. Eğer onlar orada kalsaydı oho artık yani hiçbir adım atamazlar yani.
Hocam bazı meselede bu devam ediyor mesela işte hukukta ne bileyim tıpta bazen öğretmen kardeşlerimiz yani diploma yazıyor duvara. Ama her geçen gün yeni kitaplar çıkıyor, teknoloji değişiyor, gençlerin psikolojisi değişiyor, gençlerin kullandığı araçlar, gelişler değişiyor.
Evet.
Biraz hocam sanki biz Türk toplumu olarak hafif arkadan mı takip ediyoruz?
Orada tabii şey, bilgiye yetişmek biraz zor. Bir de şey, biz sanki yani bence insan anlatan en iyi sözcüklerden bir tanesi hocam öğrenci olmak. Ama şey biz işte insanları kesin sınırlarla öğrenci ve öğretmen diye ayırıyoruz. Sanki öğretmen her şeyi öğrenmiş. Halbuki Batı'da çok önemli bir kavram var. Bizde de yerleşiyor. Güzel bir kavram bence. Yaşam boyu öğrenme diye.
Hocam ben de öyle bir kursta hocalık yapmıştım. Continuous education. Daimi eğitim diyorlar.
Hmm.
Hocam bu bana şu hadis-i şerifi hatırlattı.
Siz İngiltere'de doktora yaptığınız zaman.
Doktora yaparken ufak bir öğretmenlik tecrübemiz de oldu üniversitede. Hocam bu gel de şu peygamberimizin hadisine şimdi hak vermeyin. El ilmi minel mehdi ile lahdi diyor. İlim beşikten
mezara kadar.
Yani hasta olunca yaşla demiyor. Yaşlı olabilirsin yine devam ediyor.
Yine devam edecek.
Öldüğün zaman ancak ondan sonra öğrenme artık gözün kulağın kapandığı için öğrenme bitiyor ama yani Peygamber Efendimiz ta hocam beşikten başlatıyor.
Evet.
Yani doğduğun an insan öğrenmeye başlıyor zaten.
Evet ve şey mesela biz genellikle babalar hocam 2-3 yaşına kadar dillenene kadar çocuklara sanki bir katkıda bulunamayacaklarını, bir eğitim veremeyeceklerine inanır. Hatta 5-6 yaşına kadar bile çoğu sevmek dışında ilgilenmez yani. Sevmek dışında. Halbuki zaten 5 yaşına kadar çocuğun önemli ölçüde karakteri şekilleniyor.
Beyni belki gelişimini tamamlıyor.
Tabii. Mesela diyelim ki zeka gelişimiyle dil gelişimi arasında büyük bir bağ var. Şimdi o çocuk ne zaman dil öğrenmeye başlıyor? Bazıları 9 aylıkken başlıyor.
Konuşmaya başlıyor.
Benim bir oğlum mesela 9 aylıkken başladı yani. Şimdi o konuşmayı öğrenme, dil öğrenme döneminde çocukta çok fazla ilgilenmek gerekiyor.
Demek ki bir aylık işe de kapmaya başladı kelimeleri. Nasıl konuştu? Bir anda 9 ayda yani hocam.
Birdenbire konuşmuyor yani.
En zeki adamı en iyi dil kursuna gönderseniz birkaç sene ağzından kelime çıkmıyor neredeyse.
Yani.
Hocam kısa baraya girelim.
Sohbetimiz
güzel devam ediyor ama ikinci bölümde devam ederiz inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının İkinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin ve kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Beyefendi. Hocam şimdi çok güzel bir konuya girdik. şunu dedik, insan eksikliğinin farkında olmalı. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini de okuduk. Yani doğduğumuz anda ilimle meşgul olmak durumundayız ta ölünceye kadar. Hadi doğunca biraz bizim elimizde değil belki. Yani 8-10 yaşımıza gelinceye kadar ilmin kıymetini bilmek, öğrenmenin kıymetini bilmek mümkün değil ama şu anda yani bazı büyüklerimiz, yaşlarımız olabilir bizi dinleyen, ilmin sonu yok. Kesinlikle. 70 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen annelerimiz, dedelerimiz, babalarımız var. Efendim üniversite bitiren, sevdiği dalı bitiren, sevdiği dalı okuyan ablalarımız, abilerimiz var. Ben hocam hepsini tebrik ediyorum. Yani bir de şurası var. Kıymetli hocam bunu siz daha iyi bilirsiniz belki. Beyin durduğu zaman diğer psikolojik hastalıklar başlıyor.
Evet. Hem psikolojik hem de üstelik bedensel hastalıklar da. Bu konularla ilgili National Geographic'te birkaç belgesel izlemiştim yani. Mesela beyin aktivitelerini ne kadar insanlar çok kullanırsa, diyelim ki satranç oyunu mesela dinamik tutuyor beyni. Beslenme tarzı, o da şey, ilginç bir şey vardı. Bir dönem şey yapıyorlar, birini sadece otçul bir beslenme, bitkisel beslenme, öbürü şey et de yiyor, yaşlı insan ve satranç oyunu oynatıyorlar bir dönem. Menüde et de olanlar yani
daha önde oluyor
yani.
Hem beslenme, bir de hocam şimdi beyin durduğu zaman sanki vücuda şu emri veriyor, artık benim işim bitti bu dünyada, bir an önce gitsem iyi olacak. Vücut sanki öyle algılıyor.
Evet, vücut çekilmeye başlıyor. Kendini kapatmaya başlıyor. Hem psikolojik olarak, bilişsel olarak hem de fizyolojik olarak bu o bakımdan çok ciddi bir sorun. Halbuki tarihte çok fazla örnekleri var. İleri yaşta çok büyük destansı işleri yapmış olan insanlar ömrü boyunca da hep şey geçmiş yani. Başarısız geçmiş yani, yapamamış, edememiş. Mesela Mimar Sinan'ı biz şöyle düşünürüz herhalde yani. Herhalde 30'lu yaşlarda başlamıştır mimari eserleri. Halbuki büyük bir çoğunluğu çok ileri yaşlarda yapmış olduğu eserler yani.
Şimdi demek hocam şu var. Bizde bu erken emekliliğe ben çok karşıyım. Hatta erken emekli olmak için gösteri yapanları da şahsen tabii şurası var. Çok yıpratıcı işlerse hani hakikaten sağlığı bozan, solunum sistemini yok eden işte efendim madenler falan. Onları hariç bu erken emekli hocam ben çok karşıyım. Çünkü emekli olan kardeşlerimizin bir kısmı kahve köşesinden çürüyüp gidiyor ve inanın çok erken yaşta ölüyorlar. Çünkü iş hayatında belli bir şey tutmak zorundasınız.
Kesinlikle.
Beyin çalışmak zorunda ama emekli oldunuz artık akşam ne yiyeceğim, sabah kahvaltı ne yiyeceğim? 3-5 basit soru gündeminizi meşgul ediyor. Maaş da hesabı hazır yattığı için. Şunun için söylüyorum yani emeklilik hocam zahiren çok güzel bir şey. Ama insan sağlığını bence çok negatif etkiliyor. Yani eğer emekliler sağlığına dikkat etmez, daha böyle aktif hayat yaşamazlarsa.
Evet, ve o sağlıklı yaşamak aynı zamanda hem bilişsel olarak da psikolojik olarak da, şimdi sadece yürüyüşle, sadece iyi beslenmeyle sağlıklı bir yaşam olmuyor.
Olmuyor.
Onun psikolojisini de mutlaka hesaba katması lazım. Çünkü insan bir şeyler üretmek için Allah onu yani üretmeyi insanın doğasına koymuş. Dolayısıyla insan bir şey üretmediğinde insaniyetinden artık kopmaya başlıyor yani.
İnsan üretmek zorunda.
Üretmek
zorunda. Fikir üretmek zorunda. Bir eser üretmek zorunda.
Evet. Ekip biçmek durumunda ya da insanlara eğitim vermek ya da mesela sosyal sorumlu projelerin peşinde koşmak, sokak kedilerine diyelim ki onlarla ilgili bir proje.
Su dağıtmak, mama dağıtmak neyse.
Yani.
O zaman hocam bizim ülkemizde bu emeklilik kültürünü biraz daha canlandırmamız lazım. Yani emeklilik belki hani fiziki bir işten kopmak olabilir ama hayattan kopmak olmamalı. Yine dediğiniz gibi bu tür vakıf faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri olmalı ki insanlarımız hocam acı çekmesin. Şu anda maalesef Türkiye'mizde yaşlı kesimin çoğu acı çekerek ölümünü bekliyor.
Evet, o çok fena. Bir de aile saadeti bozuluyor hocam. Çünkü anneler gündüz evin tam hükümranı. Tamam
olmak istiyorlar.
Yani bir bakıyor ki adam evde, ya yürü git diyor. Yani o ne
evi diyor? Dağıtıyor falan.
Yani onun düzeni bozuluyor. Şimdi bazen aşırı görüşmede diyor, mani oluyor. Bir de emekli olan insan birdenbire eğer hobisi yoksa, ilgileri ve merakları yoksa hocam yapacağı hiçbir şey olmuyor.
Hocam söyleyeyim
yani.
Yapacağı tek şey kendisini dinlemek. Acaba başım mı ağrıdı? Acaba gözüm mü ağrıdı? Acaba doktora
mı gitsem? O
zaman
doktor dolaşacak
evet,
yani.
Bir de hocam o tarafı çok kötü. O yüzden hocam yani her zaman eksikliğimizi hissedip devamlı bir hareket
kemalat
halinde
yolunda.
Kemalat yolunda olmak. Emekli olduğumuz zaman da kemalata erdik yok. Tamam, benim belli bir meblağ gelirim olabilir. Artık hayat sanki hocam garanti gibi gözüküyor. Evet. Bu garanticilik de bizi öldürüyor esasında. Yok efendim, insanın kemalatını, yani manevi gelişimini, maddi gelişimini yarıda bırakmamalı diyoruz.
Kesinlikle.
Hocam şimdi değişik başka bir bu maneviyat yolunda ilerleme veya kişisel gelişim diyelim hocam. Şeytanın vesvesesi. Tabi hocam şeytan deyince bu iş psikoloji aşıyor hemen.
Evet.
Çünkü şeytan ilahi dinlerin bir bize öğrettiği bir gerçek.
Evet.
Psikoloji diyor ki ben diyor şeytanı göremiyorum. Resmini çizemiyorum. O zaman şeytan yoktur diyor. Şimdi bu şuna benziyor. Mevlana'da geçen çok güzel bir benzetme gördüm. Suya basarsın diyor, alttaki dikeni görmezsin.
Evet.
Ama diken battı mı diyor, ayağını diyor acıtır, kanatır yani. Biz şeytanı görmüyoruz diye şeytan yok olmuyor.
Evet.
Hocam belki şuradan anlayabiliriz şeytanın varlığını. Bir olay görüyoruz, hemen iki ses kulağımıza geliyor. Diyelim ki yolda bir fakir gördük veya ihtiyaç sahibi bir insan duyduk. Şeytan diyor ki sana ne kardeşim, git işine.
Evet.
Sen diyor kendi geminin kaptanı ol, gemini kurtar. Ne yapacaksın Ahmet'i, Mehmet'i, fakiri, fukarayı? Ama hocam bir de ruh var içimizde. Ya diyor, olur mu öyle şey? O senin akraban, o senin komşun, o senin arkadaşın.
Evet.
Şimdi hocam iki ses nereden geliyor? Yani şeytana inanmayanlara bunu sormak lazım.
Evet, yani onu inkar etme şansı yok işte. Sadece ad veremiyor, isim veremiyor. Bu biraz şeye benziyor hocam. Şimdi öğrenciler hep sorar ya, matematik ne işe yarıyor diye. Şimdi şu cep telefonu, bu konuştuğumuz mikrofon, bu bilgisayar, bu bina... Matematik olmadan nasıl yapacaksın? Yapamayacaksın. Peki, matematikte bir sayı. Diyelim ki 5 sayıysa. 5 sayısının kendisini gören var mı?
Yok hocam, konsept bu sadece.
Değil mi? Bu bir zihinsel tasarım yani. Tasarım. Zihinsel bir tasarım bu. Demek ki ama o olmadı mı ne oluyor? Çöküyor. Şimdi ruh dediğimiz şey, metafizik dediğimiz şey varlığın içerisinde bu şekilde var. Mesela Viktor Frankl'ın olayı, değil mi hocam? Sadece anlam. Anlam dediğin şey elle tutulur, gözü görülür bir şey değil ama Viktor Frank hemen herkesin, pek çok insanın öldüğü yerde anlamı sarılan, yaşamın anlamını, yaşama bir anlam yükleyenler o çileye katlandı, o işkenceye, o ızdıraba katlandı. Çok o elle hocam. Tutulur, gözü görülür bir şey değil yani.
Hatta hocam şöyle diyorlar, hayatta niçin olanlar nasıl olacağını bulur diyorlar. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz, bir niçininiz var, sebep var. Bir şekilde onun diyor çaresini bulur, o insan o işi yapar. Şimdi hocam tabii Kur'an-ı Kerim ve ilahi dinler hep şeytan tuzağına karşı bizi uyarıyor. Tabii bu psikoloji bunu kabul etmediği için belki tasavvufun burada daha çok devreye girmesi lazım.
Gerekiyor.
Hatta hocam psikologların bile bu konuda terapi alması lazım. Çünkü psikologlar zaman zaman yani mesleklerinin belki vecibesini yerine getirmiyorlar. Şeytan onlara da vesvese veriyor. İstismar olabiliyor. İşte burada hocam din diyor ki şeytanı dinleme, şeytan senin en büyük düşmanın. Hatta şeytana tapma diye geçiyor Yasin Suresi'nde hocam. Ve ta'budu şeytan diyor. Çünkü şeytan o kadar... Tabii şeytanın şöyle bir durumu var. Bizi görüyor. İçimize ulaşıp fikirlerimizi okuyor. Ama biz onu göremiyoruz. Göremediğimiz için de onun bize yaptığı tuzaklar... Ancak bunları ilahi bir kaynaktan gelen bir Peygamber Efendimiz'in hadisi... Bir Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle bunları anlayıp tuzakları boşa çıkarabiliyoruz.
Evet.
Mesela bizim sufilerde şöyle bir şey vardır... Eğer derler bir kötü düşünce aklınıza ısrarla geliyorsa bu sizin nefsinizdendir. İlla şeker hastasın, baklava yiyeceğim diyorsun, tutuluyorsun mesela. Çok
hep bir şey ama. Tatlı da ısrar ediyorsun
çocuk
yani.
Gibi diyorlar nefis.
He.
Çocuk gibidir, kafaya takar bir şeyi. Hani çocuk bir şey ister sizin, top ister. Ertesi gün yine ister, ertesi gün yine ister. Onu alıncaya kadar bir türlü rahat etmez. Şeytan ise diyorlar mesela öyle değildir. Sizi bir konuda yanıltmaya çalışır. Orada yanıltamazsa bu sefer başka bir yerden
yanıltmaya çalışır.
Mesela der ki namaz kılma der. İyilik yapma der. Size iyilik yapmanıza engel olmak ister. Önce amcaoğlu, dayıoğlu boşver der falan. Siz yardım ettiniz. Bu sefer size ucup dediğimiz ya sen mi büyük adamsın be. Amma hayırseversin. Sen gibi adam dünyada yok.
Kendi kendine büyük denme.
Yani hocam şeytanın o kadar çok şeytan tam bir psikolog esasında. Yani kimi nasıl kandıracak? Küçüğü, büyüğü, yaşlıyı, kadını, erkeği herkese göre değişik tuzakları var.
O anlık damarı neyse yani nabzına göre şerbet veriyor yani.
Sanki hocam son zamanlarda bu biraz daha transpersonal psikolojide bunlar bilmiyorum kabul edilmeye başlandı mı?
Evet şeyde transpersonal psikolojide de aslında şeyler var. Farklı yönelimler var. Diyelim ki bir Maslow'un çizgisinde diyelim ki Tanrı inancı yok.
Evet.
Ama diyelim ki Stanislav Grof. O da transpersonel psikolojide önemli bir isim. Ya da daha eskide kurucu isimlerden sayılan Jung mesela, İsviçreli. Onlarda tanrı inancı var ve tanrı inancıyla birlikte insana yön verecek, insanı etkileyecek. Onlar genellikle şeyi tercih ediyorlar. Bedensiz varlıklar mesela. Bedensiz varlıklar. O anlamda sonuçta bu tür şeyler kabul ediliyor.
Tabii hocam, bugün yani şu konuda sıkıntı çekiyoruz. Bazen bazı psikolojik vakalar hocalara gidiyor. Aslında psikoloğa gitmesi lazım. Bazen evet. de hakikaten hocaya gitmesi lazım.
Evet.
Yani şeytanlarla, cinlerle, o diğer alemle sıkıntı yaşıyor kardeşimiz. Akıl sağlığı esasında yerinde. Bunu bilen kalite hocalar bazen bakıyor. Evladım senin diyor terapin, tedavin psikiyatriste mesela.
Evet.
Bazen de hocam işte bu konuda sıkıntı çekiyoruz. Yani eğer psikiyatristler, psikologlar manevi açlığı falan bilip tanımıyorlarsa, bu sefer hastaya ilaç verip onu uyuşturarak terapi etmeye çalışıyorlar.
Amerika'da hocam ilginç bir şey var. Bu konuda trend var. Psikologların bir yanda antropoloji, öbür yanda din psikoloji okumaları da isteniyor. Belirli kitlelere dönükse, diyelim ki dindarlara dönük bir terapi yapıyorsa din psikolojisi de
bilmesi
gerekiyor. Diyelim ki Kızılderililere dönük bir terapist olarak çalışacaksa Kızılderili antropolojisini, yani onların kültürünü hesaba katması lazım. Onların dilini hesaba katması lazım.
Bu konuda hocam çok maalesef ülkemizde, işte ben bunu Malik Bedibe'den dinlemiştim. Bu hani şimdi direkt değişik testler var. Mesela suçluluk testi. İngiltere birisi hazırlamış. Sorudan bir tanesi şu. Çok terler misiniz? Şimdi diyor ki Malik Bedir hocamız, kulaklar çınlasın. Bu soruyu diyor tercüme etmişler Sudan. Çok sıcak bir ülke. Yani orada böyle devamlı ter akıtıyor. Hani İngiltere'de soğuk bir ülkede terlemek biliyorsunuz pek mümkün değil. Adam terliyorsa suçludur. Yani polisi görünce terliyorsa. ama Sudan'daki adam zaten normal evinde bile klimanın altında terlerken ya diyor bu soruyu tercüme etmişler diyor. Şimdi olacak iş mi diyor. Evet. Yani bugün de günümüzde maalesef bu kültürel farkları falan
hesaba katmayan
çok böyle değişik metotlar var. Yani bir de kötü gösteriyorlar. Mesela Müslümanların hayat tarzını psikolojik rahatsızlık gibi
gösteriyor.
Mesela çocuklara terbiyesini icabında hani çocukların korkutmasını İslamiyet cevaz veriyor. Ama Batı diyor ki yok bunu yapamazsın.
Ya da şey diyelim ki hocam tasavvufta kabz hali var, nefs-i levvamede. Çok derin bir iç daralması. Şimdi onu mesela depresyon olarak yorumlayıp ilaç da yiyor.
Halbuki depresyon değil mi hocam o?
Halbuki o bir kabz hali, o kabz halini belirli bir şekilde yaşayıp bast haline geçiş yapacak yani. Şey gibi mesela kalp nasıl çalışır hocam? Daralır
sonra
genişler. Genişler. Yani o daralma o işin doğasında olan bir şey. Şimdi o kabz haline dışarıdan baktığın zaman bir depresyon belirtileri var. Belirtileri ama. Halbuki daha yakından baktığın zaman onun kemalata erdiği, o insanın kalbinin genişlemesini sağlayacak bir özellik görüyorsun orada. Diyelim ki başka bir şey diyelim hocam. Mesela bir insan halvete çekilmiş 40 gün. Hemen bu böyle şizoid bir hareket olarak görülür şey açısından baktığın zaman.
Antisosyal, pozitif, depresyonda
bir adam. Asosyal ya da antisosyal. Şey hocam aklıma geldi. Ankara'da rahmetli oldu. Nakşi Halveti ricalinden Doktor Emin Acar Üstad. Mesela hem psikiyatrist idi ve hem de şeydi. Bir sufi üstattı yani. Ve mesela gelen vakalar ben duyardım şeyden. Ankara'dayken duyardım. Hiç tanışma fırsatım olmadı. Hep aklımda olduğu halde. Mesela bazı şeyler geldiğinde sizin psikiyatriste gitmeniz gerekiyor. Psikoloğa gitmeniz gerekiyor. Ama bazı konularda da diyelim ki psikolog ve psikiyatriste gitmiş olan insanlara da siz oraya niye gittiniz ki? Bu onun ilgilendiği bir konu değil. Şimdi kalbi hastalıklar konu olduğu zaman bu tasavvufun alanına girer. Psikolojik rahatsızlıklar olduğunda bu psikoterapinin alanına girer. Yani bunlar, yani tasavvuf insanın bütün psikolojik diyelim ki koşullanmayla ilgili bir şey var. Ya da anksiyete var ya da günlük yaşamda
genetik
iletişimle ilgili problemleri var veya genetik
hocam bazı problemleri köyler var. Ben tanıyorum bizim civarımızda. Bütün köy genetik olarak psikolojik rahatsız, yani bu işte cinnet halleri, psikolojik rahatsızlıklar. Demek ki hocam genlerden geliyor. köylüler hep kendi içine evlendiği için onu bir türlü aşamamışlar. Yani artık bu tabii ki okumanın, Kur'an'ın her şeye faydası var. Onu biz inkar etmiyoruz ama bazen de Allahu Teala, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her derdin şifası var. Arayacaksın diyor yani.
Ya evet.
Kolaya kaçarak.
Evet. buna şey, Kur'an okunmasının şifa etkisi hocam, buna psikoterapötik etki deniyor. Yani doğrudan psikoterapi var. Bir de psikoterapötik etkisi olan şeyler. Mesela moral ve motivasyon vermek. Mesela belirli tarz müzikler. Bizim geleneğimizde var mesela hocam. Müzikle tedavi. Belki, psikoterapi.
Evet.
Ve bu şey mesela Batı'da şimdi çok popüler müzikle tedavi. Şimdi bunların mutlaka etkisi var ama spesifik olarak o problemin çözümü ona aittir.
Hatta hocam onların makamları da belli biliyorsunuz. Şu makam şöyledir, bu makam şu tesir gösterir.
Evet.
Daha çok belki neşelendirici, huzur verici, dertlendirici müzikler de var biliyorsunuz. Evet.
Ya mesela diyelim ki disleksi nedir hocam? Bir öğrenme güçlüğüdür. Öğrenme zorludur. Bu Amirhan diye Hindistan'da bir sanatçı var, Müslüman. Filmleri çok yüksek puanlıdır yani. Dünyada en çok izlenen filmler arasında yer alıyor. Bir tanesi şey, öğrenme güçlüğü çeken bir çocuk. Onun üzerine kurulu bir film. Şimdi öğrenme güçlüğü meselesi, bu doğrudan tasavvufla ilgili bir mevzu değil ki. Bu şeyle ilgili bir konudur yani.
Psikiyatri, psikoloji neyse değil mi
hocam?
Onunla
ilgilidir. Ya, psikoterapi tabii. Onun alanına giriyor. Ya da diyelim ki öğrencilere kolay öğrenme stratejileri. Bu bizim gelenekte de vardır ama psikolojide yeni gelişmeler var, tabii, yeni taktikler tabii. var. Bunlar olabilir. Bunu yani bu anlamda...
Yani sağları karıştırmamak lazım.
Karıştırmamak, evet.
Burada o zaman şu gerekiyor. Maneviyat yolunda olanlar psikolojiden haberdar olacak.
Evet.
Psikolojide olanlar da dinden, imandan, maneviyattan haberdar olsunlar ki insanları yanlış yönlendirip hayatlarını karartmasınlar.
Yoksa şey, mesela pozitivist psikoloji açısından baktığımız zaman hocam, bir insanın Allah'a inanması, meleklere inanması bir şeydir. Psikotik bozukluktur yani.
Hastalıktır.
Tabii hastalıktır.
Haşa.
Haşa. O zaman ermişler, peygamberler falan psikotik vaka kategorisine giriyor. Böyle manyak bir şey olur mu yani?
Sormayın hocam. İnsan yani eksik hissetmekten başladık. Bir de böyle narsizm o kadar ilerliyor ki artık yani azıcık bilgisiyle bütün kainata ahkam kesmeye, ilahi dinlere, haşa Rabbimize bile meydan okumaya. Zaten hocam bu yukarıda geçmişti. Onu ayet okumayı unuttum ben. Mâ garrake bi rabbikel kerim. Seni Rabbine karşı böyle kandıran, ona karşı cüretkar yapan nedir diyor. O yüzden hocam demek ki yani bir kemalat arayışında olmak, eksikliğimizin farkında olmak gerekiyor. O yüzden bunun da tek yolu herhalde din, iman, maneviyat ve dediğiniz gibi diğer pozitif bilimleri de öğrenmek herhalde hocam.
Evet, yani her şeyden yararlanma, neyi neden alması gerektiğini insan bilmeli. Yani havayı soluyarak bir insan su ihtiyacını, ekmek ihtiyacını gideremez. Yani ekmek yediğin zaman suya olan ihtiyacın ayrıdır. Hepsini yeri yerinden karşılamak gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bu hafta bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.